Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programı ile tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Balkanları konuşacağız. Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Bulgaristan'da Pamporova buluşması vardı. Bir sempozyum için oradaydı Ergün hocamız. Balkanları bekleyen tehditler, ırkçılık, dinsel ve etnik çatışmalar, Müslüman kimliğinin dışlanması, mülteci meselesi, bunlar Balkanları ilgilendiren de meseleler. O yüzden bu başlıklar altında hocam siz orada bir de tebliğ de sundunuz.
Evet.
Bulgaristan'da Filibe'de bulundunuz, Pamporova'da bulundunuz. Evet. Bugün biraz Balkanları konuşacağız. Ardından fırsat bulursak yine bizim iç gündemimize dönüp siyasetin dili, siyasetin dilinin dinle buluşması, siyasetçilerin kullandıkları dinle ilgili söylemler, bunları konuşmaya çalışacağız. Hocam ben Bulgaristan buluşmasına burada yapılan iş adamları ve müteşebbislerle yapılan o buluşmaya geçmeden önce oranın muhtevasına, içeriğine, o sempozyumda konuşulanlara geçmeden önce bizim genel bir Balkan davamız var, Balkanlar davamız var, derdimiz var diyeyim. Bu nereden kaynaklanıyor? Evet. Balkanlar bizim için niçin önemli? Hatta şöyle bir şey de yapıyoruz. Hani bazen Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı, Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı savı öne sunuluyor. Siyasiler arasında konuşuluyor. Ve o zaman da şu söyleniyor. Ya işte şey de, yani Osmanlı da, ecdadımız bile işte Balkanlara yönelmişti. Balkan yönü aynı zamanda Batı yönüdür diye böyle bir savunma da yapılıyor. Ya bu manada, yani bizim ilk Balkanlarla buluşmamız da göz önüne alınırsa, oralardaki fetihler, yerleşim yerleri, oraya göç eden Türk aileleri de göz önüne alırsak, yani bütün bir Balkan coğrafyasını, Bulgaristan, işte bizim bulunduğumuz, ecdadın bulunduğu Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, bizim için ne anlam ifade ediyor hocam o topraklar?
Bizim tabii vatan tasavvurumuz özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte çok kolu bacağı kesilmiş, budanmış, dar bir vatan tahayyülümüz var. Bu çok doğru değil ve doğru olmadığını şuradan da anlıyoruz. Türkiye misak millici anlayışı aşıp da daha özgür düşünmeye başladığı zaman binlerce yıl beraber olduğu coğrafyalarla yeniden buluşmaya, tanışmaya ve konuşmaya başlıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da Balkanlar çok büyük bir ehemmiyet taşıyor. Çünkü biz Osmanlı olarak daha işte 70-80 sene önce böyle bir asırlarca süren bir kültürün, bir coğrafyanın, bir tarihin mirasçılarıyız. Bunlarla beraber var olduk, yaşadık. 70 yıl dediğimiz şey bir insan ömrüdür, çok uzun bir süre değil. Ve Osmanlı'yı biz kendi tarihimizde çıkardığımız zaman varlığımızı önemli ölçüde yok etmiş oluruz. O nedenle coğrafya kavramını, vatan kavramını daha geniş bir biçimde tahayyül etmek zorundayız. Bunun diğer nedenleri de var. Yani Osmanlı bakiyesi olan toplulukların Anadolu coğrafyasında yoğun bir biçimde yaşamasıyla da ilgili. Yani mesela Boşnaklar, Arnavutlar, Makedonlar, ondan sonra diğer Balkan toplulukları Anadolu'da yoğun bir biçimde yaşıyorlar. Yani 100 bin, 200 bin değil yani. O kadar yoğun ki Türkiye'de, özellikle İstanbul'da bunların adlarıyla anılan semtler var, bölgeler var, yerler var. Bu insanların vatan coğrafyası sadece Anadolu değil, yani mümkün değil. Hafızalarına baktığı zaman ciddi anlamda Balkanlarla karşılaşırlar. Dolayısıyla Balkanlar bizim çok önemli bir vatan coğrafyamızın parçasıdır, önemli bir parçasıdır. Biz Balkanlarla o nedenle aramıza ulus devletlerin ördüğü duvarları temel alamayız, onları mutlaklaştıramayız. Zaten Sovyetlerin çökmesi, ulus devletlerin sorgulanması sonucunda bu duvarlar gittikçe önemini kaybediyor. Küreselleşme de ek olarak bunu destekliyor. Ve biz yeniden özellikle bu Anadolu'daki Balkan topluluklar başta olmak üzere buralarla ilişki kurmaya başlıyoruz. Akrabası olan yüz binlerce insanımız var. Benim hanım mesela Balkanlıdır ve işte oradan göç edip gelmişler Bursa'ya. Daha sonra İstanbul'a yerleşmişler. Akrabaları var ve hala gidip geliyorlar. Dolayısıyla biz bütün bu ulus devletlerin, Sovyetik rejimin çektiği duvarlara rağmen bu sosyoloji varlığını sürdürmüş. Bu sosyoloji yok olmamış. Balkanlarla biz bir biçimde alttan alta aslında etkimizi, varlığımızı, birliğimizi belli ölçülerde devam ettirmişiz. Balkanlar bu açıdan önemli. Sadece tarihsel olarak değil yani gerçekten işte yurt dışı diyoruz ya, yurt dışına gidiyorsun. Oralı olan insanlar Türkçe konuşuyor. Onlarla sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun işte ormanların içinde bir takım minareler yükseliyor gökyüzüne falan.
Ya Bursa gibi yani, bir yer.
Evet, böyle bir şey yani bunu Almanya'da bulamazsınız yani. Almanya'da ancak Anadolu'dan giden Türkler, Müslümanları görürsünüz. Oranın evet. Yerli Türkçe konuşan insanları yoktur.
Evet.
Müslümanları yoktur. Dolayısıyla bunu çok daha etkili bir biçimde hissediyorsunuz. Yani Balkanlar tabii Bulgaristan, Yunanistan uzun süre beraber yaşadığımız ülkeler, toplumlar ve dolayısıyla yemek kültüründen mimariye kadar çok büyük ortak özelliklerimiz var bunlarla. Bu ortak özellikler işte Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan milliyetçilik hareketleri, travmatik gelişmeler ciddi derin sorunlara yol açmış, bizi birbirimizden ayırmış. Ama bugün o konseptten çıkıyor dünya, biz de çıkıyoruz ve dolayısıyla hala bizim onun üzerinde birbirimizi algılamamızın manası yok. Hani uzun süre bize düşman olarak Yunanistan gösteriliyordu. Böyle garip bir şey. Şimdi biz niye yani 7 milyonluk bir Yunanistan'ı kendimize öteki olarak tanımlayalım ki? Yani bu çok ayıp bir şey. 70 milyonsun, bu kadar büyük bir inancın sahibisin, tarihi bir geleneğin var. Kalkıp 7 milyonu kendi öteki olarak kurguluyorsun. Hani bir Britanya'yı, bir Amerika'yı öteki olarak kurgulasanız anlayacağım yani.
Ya da Rusya'yı.
Böyle garip bir şey. Önümüze hakikaten Cumhuriyet tarihinde bir şey koymuşlar. Bunu kendinize düşman belleyin. Buna karşı kendinizi kahraman hissedin. Bu yani ne bir gerçekliğe sığmıyor bu. Ve oradaki insan...
Ve bir şekilde de bizim orada soydaşlarımız var. Evet. Bağlantı kurmamız da gerekiyor değil mi hocam?
Elbette yani o coğrafyada dediğim gibi yani milyonlarca Türk yaşıyor, Müslümanlar yaşıyor. Bütün bu savrulmalara, bütün göçlere yani sürekli Anadolu'ya göç olarak gelmelerine rağmen hala orada milyonlarca yaşıyorlar. Hala orada inançlarını şöyle ya da böyle yaşıyorlar. Hala dillerini kullanıyorlar. Hala mekanlarını koruyorlar. O nedenle oradan tümüyle silinmemişler, yok olmamışlar. Bunlar da bizim o coğrafyayla sosyoloji gereği, inancımız gereği, soydaşlığımız gereği ilişki içinde olmamız gerektiğini gösterir. Yani şu bir gerçek, Bulgaristan efendim Avrupa Birliği'ne girmekle coğrafyasınız Fransa, İngiltere'ye taşımadı yani. Coğrafya yerinde duruyor, sınırımızda değil mi?
Evet.
Onlar buraya geliyor, buradakiler oraya gidiyor. O bahsettiğimiz sosyolojik özellikler varlığını korumaya devam ediyor. O nedenle biz birbirimize algılarken, birbirimizi düşünürken o önümüze koyan işte düşmanın şu bu falan diye ulus devletler döneminde, Sovyetik rejimler dönemindeki karşılıklı algılama tuz buz oldu ve onunla artık birbirimize bakmıyoruz. Bakmamamız gerekir. Balkanlar Türkiye için önemli. Bunun hem işte uzun bir tarih içinde beraber yaşamak, o tarihin getirdiği somut şeyler var. Yani işte mimari yapı var, camiler var, yollar var, konaklar var. İşte Filibe'ye gittik. Filibe'yi gezdiğimizde orada II. Murat'ın yaptığı büyük bir cami ile karşılaşıyorsunuz. Veya bir mahalle, Osmanlı Mahallesi deniyor. Osmanlı Mahallesi dediğimiz zaman içinde Rum var, değil mi? Ermeni var, İşte büyük ölçüde Türkler var, diğer camisi var, kilisesi var. Oraya gittiğimizde bunları gördük. Yani konaklar var. Mesela Mevlevihane duruyor. Yani.
Evet.
Mevlevihane dediğimiz yapının işte ana özellikleri orada duruyor. Konaklar duruyor. Sokaklar bakıyorsunuz işte Osmanlı'nın o taş sokakları. Arnavut kaldırımları dediğimiz yapılar. Onlar duruyor. İşte bahçeli konaklar duruyor. Mahremiyete dikkat edilerek yapılan mimari yapılar duruyor. O nedenle bütün bunlar bizim hala Balkanları önemsememiz gerektiğini işaret ediyor. Oradan tümüyle yok olmadığımızı işaret ediyor. Biz coğrafyamızı aslında sadece kitaplar okuyarak keşfetmiyoruz. Biz coğrafyamızı aslında coğrafyamıza seyahat ederek keşfediyoruz ve kendimizi de keşfediyoruz. Hakikaten yani bu Osmanlı nedir, bu Türk olmak nedir, Müslüman olmak nedir? Balkanlar ve Anadolu'daki beraberlik ne olmuş? Oraya gidip dolaştığınızda, oraya seyahat ettiğinizde bunu daha iyi hissediyorsunuz. Bu size kendisini hissettiriyor. Şimdi bu coğrafya ne olursa olsun, tarih içinde zaman zaman belli dışlamalar ve savaşlar yaşansa da bunları mutlaklaştırmayıp genel anlamda bu coğrafyanın birbirine muhtaç olduğunu görüyoruz. Yani müziğine bakıyorsunuz, yemeğine bakıyorsunuz, mimarisine bakıyorsunuz, birçok geçişler var. Ve bu geçişlerde Türklüğün veya Müslümanlığın çok büyük belirleyici bir şeyi var, görünümü var. Bugün yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bakın yani Yunanistan ekonomik kriz yaşadığı zaman yüzünü Türkiye'ye çeviriyor değil mi?
Evet,
buraya bakıyor
evet.
Yani. Veya işte Bulgaristan'da büyük bir kriz olduğu zaman birçok insan buraya göç etmeye başlıyor. Avrupa kapılarını kapadığı zaman, orada imkanlar vermediği zaman. Balkanlar bizim için birçok açıdan önemli. Yani Osmanlı yapan da Rumeli'dir. Yani bunu birçok tarihçiler de ortaya koyuyor. İşte diyelim 200 civarında 240 küsur sadrazam varsa bunun 60'ından fazlası Balkanlardan çıkmıştır.
Evet.
%30'a tekabül ettiği söylüyor. Yani Osmanlı Devleti bir Balkanlar.
Tabii orada şey de var hocam. Sadece Türk ırkına mensup değil. Mesela değil. Sırp sadrazamlar da var
evet.
Değil mi? Ama o da şunu
Rum
da gösteriyor hocam.
Sırp.
Yani onları bir şekilde alıp dönüştürmüş, yetiştirmiş, Enderun'u almış.
Onların da devleti. Yani
onların Sırp, da devleti ama o etki gücünü de görüyorsunuz.
Evet. Yani evet. O insanların da devleti.
Evet.
Yani Rumların da devleti, Sırpların evet. da devleti, Hristiyanların da devleti Osmanlı. Aynı zamanda tabii Müslüman unsurlar işte Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar, Romanlar ya da Çingeneler. Birçok Müslüman toplum var
evet.
orada.
Bir de şey hocam dikkatimi çekiyor benim. Tabii biraz belki bu Tayyip Erdoğan Bey'in karizmasıyla da alakalı bir şey ama Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Kosova'da işte şimdiki Cumhurbaşkanımız, işte dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan Bey oralara gittiği zaman işte sanki bir Anadolu evet. ilinde miting yapar gibi çıkıyor, evet. konuşuyor, Türkçe konuşuyor ve
binlerce insan
oraya geliyor, dinliyor, tezahürat
evet.
yapıyor. O da çok ilginç.
Evet.
Yani Anadolu'ya karşı, yani Türkiye'ye karşı da böyle bir şey de var. Yani büyük abilik
evet.
atfedilme durumu da hala var. Yani bizim kollayıcımız, hani gözeticimiz bize yardım eder
evet.
şeklinde. Ki bunu da okuyoruz, hani basında da okuyoruz. TİKA'nın özellikle orada yaptığı
evet.
Müesseseler var, yardımlar var değil mi hocam? Hmm.
Tabii yani orada toplantıda da mesela yapılan konuşmalarda bunlar gündeme geldi. Batı Trakya'dan Hüseyin Zeybek Bey vardı mesela milletvekili.
Evet.
O oradaki Türklerin, Müslümanların sorunlarından bahsetti. Bunların daha çok Türkiye tarafından algılandığı ve Türkiye'nin bunları çözme konusunda büyük desteklerinin olduğunu ama hala işte sorunlarının devam ettiğini, bu konuda yine Türkiye'den beklentileri var. Yani Türkiye'yi görüyorlar, oradan bakınca Arabistan'ı görmüyorlar veya İran'ı görmüyorlar. Yani hani şimdi İslam dünyasında emperyal arayışları olan devletler olarak baktığımızda İran var, Arabistan var değil mi?
Evet.
Ama Balkanlar Türkiye'ye bakıyor yani. Çünkü beraberliği Türkiye ile olmuş. Yani Türkçe konuşan topluluklar var. Müslümanlığı Türkler üzerinden öğrenen topluluklar var. Hatta o nedenle Müslümanlık buradan batıya gittiği zaman Müslümanlıkla Türklük beraber algılanmış.
Evet.
Böyle bir yönü var.
Evet. Hocam ben asıl bu buluşmanın içeriğine geçeceğim. Onunla ilgili size soru da soracağım ama bildiğim kadarıyla siz de ilk defa Bulgaristan'a gittiniz değil mi hocam? İlk defa mı gitmiştiniz?
Yani daha önce bir Filibe'ye gitmiştim ama bu kadar içine girmemiştik yani.
Şimdi şunu da merak ediyorum ben. Son yıllarda özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı da gençlerin Balkanlara gitmesi, oradaki işte ecdadın bıraktığı mirası görmesi, oraları daha da sahiplenmesi, bir köprü kurulması açısından tren seferleri düzenliyordu üniversiteli gençlere yönelik. Bir de şu var, biz mesela çok dışarı çıkmıyoruz hocam. Belki yani Avrupa'yı, Amerika'yı gezen daha böyle elitist bir grup var. Maddi açıdan imkanları iyi olan bir grup var. Ama hani bizim genelde yurt dışına çıkmamız ortalama bir Türk vatandaşının işte ya umreye, hacca gider, Mekke Medine'yi görür. İşte son zamanlarda bir Kudüs ziyareti var. Bir de Balkanlar var sanki. Hani bizim böyle gideceğimiz Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de var. Hani Müslümanların yaşadığı o Asya'da da ülkeler var ama hani daha böyle yakında gidebileceğimiz. Bu manada bununla ilgili ne demek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Yani oralara gidilip görülmesi insanda hangi duyguları uyandırıyor? Bunların hani gençlerin eğitilmesi açısından, çocuklara bir kimlik kazandırılması açısından ne tür etkileri olabilir hocam?
Yani tabii Balkanlar Orta Asya'dan işte veya Orta Doğu'dan çok farklı bir özelliği var. Yani İstanbul'dan yola çıktığınız zaman 2 saat sonra, 2,5 saat sonra oradasınız karayolunda. Ve sınırı geçtiğiniz zaman farklı bir dünyaya girdiğinizi çok hissetmiyorsunuz. Türkiye'ye çok yakın. Ve o coğrafyada sadece tarihimiz yok, bugünümüz de var aslında. Yani orada Türkler yaşıyor, Müslümanlar yaşıyor. Bu Müslümanlar ve Türkler de dediğim gibi çok ortak özellikler, bizim de ortak özelliklere sahip bulunuyorlar. O nedenle onlarla konuştuğunuz zaman kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz yani. İnsanın tabii buralara seyahat etmesi önemli yani. Turistik gezi değil, seyahat etmek. Seyahat önemli bence.
Evet.
Yani seyahat çünkü insanın bir yönüyle sefere çıkarak kendisini keşfetmesi, kendisini farklı diyarlarda tecrübe etmesi manasına gelir. Bu bizim birçok şeyi öğrenmemizi sağlıyor. Hem nesnel olarak, nesnel bilgi olarak birçok şeyi öğrenmemizi sağlıyor.
Evet.
İşte diyelim Filibe nedir, Plevne nedir, efendim Pomaklar kimdir, Türkler burada ne yapmış, nasıl bir mimari yapı var, hayatları nasıl gidiyor? Bu konuda nesnel bilgiler ediniyoruz ama bir de aslında keşfiyat var. Yani insanın kendi iç dünyasında ruhani olarak bir yolculuğu da söz konusu. Orada kendinizi seyrediyorsunuz. Başka bir coğrafyada, başka seslerde, başka kokularda kendinizi seyretmeniz kendinizi daha bir geliştirme manasına gelir. İnsanın okuduğu birçok şeyin ötesindedir bu hakikaten. İnsanı geliştirmede, insanı bilinçlendirmede, insanı bilgilendirmede. Bu açıdan seyahat önemli. Bu açıdan biz Balkanlara dolaştığımız zaman hem varlığımızı Osmanlı dediğimiz 600 yıllık bir tarih içinde de tanımlamış oluruz, algılamış oluruz. Kendimizi biz genellikle Anadolu'da işte hep aldığımız eğitim ve propaganda nedeniyle 90 yıllık bir tarih içinde algılıyoruz. Ama Balkanlarda dolaştığınız zaman siz buna bir de 600 yılı ekliyorsunuz. 700 yıl, 800 yıllık bir tarih içinde kendinizi algılamaya başlıyorsunuz. Parçalarınızla bir araya geliyorsunuz. Bu açıdan önemli. İnsan kendisini daha geniş bir dünyada algılamaya başladığı zaman kendisini daha özgüvenli hisseder. Kendisine daha fazla inancı ve saygısı gelir. Coğrafyası gelişir. Ruhsal coğrafyamız ve entelektüel coğrafyamız genişler, derinleşir. Bu açıdan da çok büyük bir etkisi var. Bizim için çizilen bu son 100 yıllık dar sınırları aşarak, farklı sınırlarda dolaşarak biz kendimizi daha bir farklı bir düzeye çıkarmış oluruz.
Evet.
O nedenle bu seyahatler bence çok faydalı. Yani bu seyahatlere giderken yaptığımız konuşmalar, toplantılar, onların bilgi boyutundan çok bu toplantılarla beraber yaptığımız geziler, duyduğumuz şeyler, tanıştığımız insanlar, hissettiklerimiz hissiyat açısından çok çok önemli.
Önemli.
Çünkü hissiyat nesnel bir bilgiyle kazanılmaz. Balkanlarla ilgili 50 tane kitap okursunuz ama Balkanlarda gidip işte diyelim ki Hayri Şerifoğlu gibi Budorizm Merkez Camisi'nin imamıyla tanıştığınız zaman, onu tanıdığınız zaman, onun köyüne baktığınız zaman, camisinde namaz kıldığınız zaman başka bir varlık olursunuz. Yani o 50 tane kitabın veremediği hissiyatı edinmeye başlarsınız.
Evet, evet.
Bu açıdan önemli.
Önemli.
Hissiyat da bizi ayakta tutan şey, bizi yaşatan
mesela
şey.
Bosna'yı bir görmesi lazım değil mi hocam? Evet. Gençlerin. Yani o şehitlikleri, o mezarları. Yani çünkü yani son 20 yıl içerisinde olmuş bir katliamdan bahsediyoruz.
Evet.
Yani artık bize çok uzak dediğimiz bir şey yaşandı
evet.
Mesela Bosna'da.
Evet.
Bu manada Balkanlarda görülüp ziyaret edilecek çok değer var.
Şunu hissettim. Yani mesela evet. Bu Rodop dağlarının içinde Rudozem diye bir şehire gittik. Küçük bir şehir.
Orada hangi Türkler yaşıyordu içinde, hocam Rodoplarda?
Efendim?
Pomaklar yaşıyor değil
Pomaklar
mi hocam?
Pomaklar yaşıyor. Pomaklar. Şimdi gittik Pomaklar evet. Bir dere, büyük bir dere. Sağa solu her tarafı dağ, yemyeşil ormanlar. Orada dere akıyor tertemiz. Büyük bir cami falan yapılmış. İnsanlar yaşıyorlar. Ve dolayısıyla şunu düşünüyorsun. Bu kadar göç olmuş, bu kadar katliam olmuş. Bu insanlar yok edilmemiş. Bu insanlar burada yaşamaya, Müslümanlığı temsil etmeye, ezanları okumaya devam etmişler. Beklemişler, varlığını sürdürmüşler. Gün gelmiş, Sovyetik rejim de gitmiş. Ve yeniden ezanlar dalga dalga bu ormanların sırtlarında varlığını sürdürmüş. Semaya yankılanmış. Bu hakikaten büyük bir şey yani.
Evet, evet.
Bu çok büyük bir şahitlik yapma
evet,
durumudur yani
evet.
Bu.
Yani Sancak Beyliği devam ediyor hocam.
Devam ediyor.
Uç Beyliği
yani.
Devam
yok,
ediyor.
Edilmemiş yani. Bir yere demek ki cedlerimiz oraya öyle bir
İhlasla,
anlam vermişler ki.
İhlasla, anlam vermişler.
Öyle bir yerleşim yapmışlar ki o kadar nüfuslar dağılmış, savaşlar olmuş, insanlar kesilmiş, katliamlar yapılmış. Ama yine de kökü kazınmamış. Yine de o ezan, o minare, o cami, o ağzında Allah adı düşmeyen insanlar var olmaya devam etmişler.
Evet. Hocam kısa bir ara verelim. Ardından da bu evet. Sempozyumun, buluşmanın içeriğiyle evet. alakalı biraz sizinle konuşmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Az sonra görüşeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün Balkanları konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde konuşmaya başladık. Balkanlar bizim için ne anlam ifade ediyor? Hatta ilk programın ilk kısmının sonunda ben Ergün Yıldırım Bey'e Balkan ziyaretlerinin, Balkan seyahatlerinin öneminden bahisle sordum. Hocam da çok güzel cevap verdi. Gerçekten orada bizim bir kimliğimiz, bir yarımız kalmış durumda.
Bir yarımız var.
Ve bizim orada kimliğimizi sürdüren insanlar var orada.
Evet.
Dindaşlar var, soydaşlar var, ümmetin başka unsurları orada bulunuyor. Bu açıdan önemli. Bir de orada tabii bir buluşma gerçekleşti hocam. Bu
evet.
Pamporova şehir mi hocam orada?
Evet.
Pamporova buluşması.
Şeyin tepesinde, Rodop Dağları'nın tepesinde olan bir şehir.
Evet. Şimdi hocam programı açarken de bahsetmiştik. Bir buluşma gerçekleşti ve o buluşmanın teması da şuydu. Balkanları bekleyen tehditler, ırkçılık, dinsel ve etnik çatışmalar, Müslüman kimliğinin dışlanması gibi alt başlıkları olan bir buluşmaydı. Hem siz burada bir konuşma yaptınız,
evet.
moderatörlük de yaptınız bildiğim kadarıyla. Orada da ama farklı kişilerle
evet.
de tanıştınız, onları da
evet.
dinlediniz. Hem Türkiye'den giden hem de
evet.
oranın
evet.
yerli halkıyla alakalı.
Evet.
Bize biraz bu buluşmanın muhtevasından bahsedebilir misiniz?
Şimdi bu aslında tabii Türkiye'den ve Bulgaristan, Yunanistan bölgesinden Müslüman Türk iş adamlarının katıldığı bir toplantıydı. Yoğun olarak daha çok iş adamlarının birbiriyle tanışması, ortak çalışmalar yapması, bilgilerini paylaşmaları, bir network oluşturmaları yönünde gerçekleşen bir toplantıydı. 2 gün sürdü. Benim konuşmam da daha çok bu toplantının bir alt konuşmasıydı. Yoğun olarak bu iş adamlarının birbiriyle tanışması ve paylaşımda bulunması biçiminde gerçekleşti. Mavi Ay Derneği buna öncülük yaptı.
Evet.
Fatih Pehlivan.
Evet.
Bey'in
Mavi Ay bu arada hocam yani İstanbul Ticaret Odası'nın da destek olduğu bir dernek. Aynı zamanda Hüdayi Vakfı'yla da birlikte Balkanlar'da, Afrika'da işbirliği yapan bir dernek.
Evet.
Evet.
Sağ olsunlar buna öncülük ettiler. Gerçekten çok önemli bir girişim bu. Birinci gün biz işte Filibe'de dolaştık. Orayları ziyaret ettik, çeşitli yerleri. Türk Başkonsolosluğu ziyaret edildi, görüşmeler yapıldı. Daha sonra Pamporovo'ya geçtik. Orada toplantı yapıldı. Bu Avrupa'nın en büyük, önemli 3. kayak merkezi. Yemyeşil ormanlar, işte içlerinde kayak yerleri yapılmış, birçok otellerin olduğu bir yer. Ama şu an tabii kayak mevsimi değil, dolayısıyla orası tümüyle bize kalmıştı. Yani biz orada zamanımızı geçirdik. Toplantıya çok önemli yerden insanlar katıldı.
Davos yani. Gibi bir yer yani.
Evet
hocam.
Yani evet. Biraz minik Davos diyelim.
Minik Davos evet.
Türkiye'den iş adamları vardı mesela işte MÜSİAD'dan, İstanbul Borsası'ndan kişiler var. İstanbul Ticaret Odası'ndan insanlar vardı. MÜSİAD'dan Gökhan Yetkin Bey katılmıştı, moderatörlük yapmıştı. Böyle bir takım insanlarla biz de tanıştık ve hakikaten çok katkısı oldu bize. Yine Batı Trakya'dan insanlar vardı, katılmıştı. Mesela İşkece Milletvekili Hüseyin Zeybek Bey vardı. Hüseyin Zeybek Bey Çipras'ın partisinde sol görüşlü bir Türk
milletvekili,
Müslüman milletvekili.
Evet.
Çok hoş bir insandı. Kendisiyle orada tanıştık, konuştuk. O Türklerin, Müslümanların hala sorunlarının devam ettiğinden bahsetti. Mesela işte vakıf yönetimine devlet atamada bulunuyor ve Türkler, oradaki Müslümanlar kendi vakıflarını kendileri yönetemiyorlar tam. Okullarda, eğitimde de aynı sorunları yaşıyorlar. 2 tane lisenin olduğunu, işte bunun yanında diğer ilkokulların olduğundan bahsetti. Bu liselerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Müslümanlar azınlık kabul ediliyor. Müftüleri seçemiyor Müslümanlar tümüyle. Bunları bile hala devlet atamaya devam ediyor. Yani Yunanistan ve Bulgaristan bölgesinde Avrupa Birliği'nin evrensel standartları pek yok. Yani onu görüyorsun aslında. Türkiye'den gayrimüslimler için beklenen birçok şey oradaki Müslümanlar için, Müslümanlar azınlıklar için uygulanmıyor açıkçası.
Hocam Heybeliada Ruhban yani, Okulu hani Atina'da evet, bir görünür büyük bir cami yapılması karşılığında evet, açılacağı söylendi evet, ama hiçbir evet, karşılık bulmadı.
Yani hatta orada sitemde bulundular. Yani Türkiye bak bunları yapıyor ama buradakiler pek aynı şeyi yapmıyorlar.
Bulgar Vakfı devredildi hocam.
Evet.
Ok Meydanı tarafında biliyorsunuz yani yaklaşık 50 milyonluk değeri olan
evet,
bir arazi verildi.
Bu tür sorunlar var tabii ama güzel çalışmalar da var. Mesela orada Hayri Şerifoğlu adında bir imamla tanıştık. Rudozem Merkez Camisi'nde imam. Bu Palas Rudozem diye bir futbol kulübü kurmuş. Bunun başkanlığını yapıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakaları yönetiyor. Avrupa Birliği'nden almış bir takım fonlar. 8 sene Medine'de okumuş, daha sonra Türkiye'de bulunmuş ve birçok güzel çalışmalar yapıyor. Takım Helal Et firmasının reklamını yapıyor. İşte Avrupa'da futbolla ilgilenen, kulüp başkanlığı yapan tek imam olarak basına geçiyor. Gerçekten böyle gençlerle ilgilenen.
Yaşı kaç hocam, genç mi?
Yaşı genç yani. 35 yaşlarında olan bir arkadaşımız, bir imamımız. böyle güzel insanlar var, mücadele ediyorlar, farklı yöntemlerle dini çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu böyle bir dünya. Türkiye'den tabii bu iş adamlarının Batı Trakya'dan ve Bulgaristan bölgesindeki iş adamlarla tanışması hem ekonomik açıdan yeni ağların oluşmasına katkı sağlıyor, hem de bizim dediğimiz gibi birbirimizden kopan dünyalarımızı birleştirmemizi öncülük yapıyorlar. Çünkü ekonomi hakikaten en az üzerinde tartışma yapılan bir alandır. Ekonomiyle insanlar daha kolay birbiriyle irtibat kurabiliyorlar, ortak çalışmalarda bulunabiliyorlar. Bu ekonomiyle ilgilenen tüccar, sanayici insanların İslami bir kimliği de var tabii yani. Bunlar işte sadece etnik olarak Türk veya Müslüman değil, bir İslam şeyi de olan, davası da şöyle ya da böyle olan insanlar. Bu da başka bir güzellik, başka bir yön. Dolayısıyla bu iki gün boyunca sadece biz toplantılar yapmadık tabii. Orada işte kasabaları, şehirleri gezdik. İnsanlarla görüştük, konuştuk. Bu toplantıya yine oradaki şehrin valisi ve belediye başkanı katıldı. Yine Sofya'dan ticaret ateşemiz katıldı. Filipe'den işte konsolosumuz katıldı. Dolayısıyla hem protokol açısından zengin bir toplantıydı, hem ticari açıdan zengin bir toplantıydı, evet, hem de sosyal ilişkiler açısından aslında.
Evet. Hocam, bu buluşmanın bu içerik açısından baktığımız zaman Balkanları bekleyen tehditler. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında küresel tehditler baktığımız
zaman. Yani evet, burası tabii küresel tehditler, evet, ama oraya da yansıyor. Yani mesela mültecilik çok büyük bir tehdit orası. Çünkü onlar da Balkanları köprü olarak tanımlıyorlar. Biz nasıl Doğu Batı arasında Anadolu'yu, Türkiye'yi köprü diyorsak onlar da öyle diyor. Ve bu mültecilerin büyük bir kısmının yolu Avrupa'ya giderken oradan geçiyor. Ve oradan geçtiği için de orada kalıyorlar. Mesela Atina'da 1 milyonun üzerinde mülteci olduğunu söyledi bu işkence milletvekili. Bu gelen mülteciler Arap dünyasından, Afrika'dan gelen Müslüman mülteciler çoğunlukla.
Biraz tabii orayı ama, atlama yeri olarak kullanıyorlar. Kalıcı değil ama İtalya'ya geçmek için, evet, Fransa'ya, İngiltere'ye geçmek için.
Fakat orada kalıyorlar.
Evet.
İşte 1 milyon kişi sadece şeyde, Atina'da, Sofya'da, evet, yüz binlerce, yani binlerce insandan bahsediliyor. Fakat bu mülteciler diyor Müslüman ama yani onların Müslümanlık yaşam tarzı, düzeyi, algılama biçimi bizimle zaman zaman ciddi uyuşmazlıklar gösteriyor yani. Mesela kadın erkek ilişkilerinde, şehirlilik, köylülük ilişkilerinde Türkiye'den gelen insanlar gibi değiller diyorlar. Bir kültürel farklılık var. Dolayısıyla bunun getirdiği sorunlar var. İşsizlik zaten orada da var. Dolayısıyla ekonomik faaliyetleri çok iyi değil. Yani sanayi yok orada. Nüfus gittikçe ihtiyarlanıyor. Genç nüfusa ihtiyaçları var ama bu gelen mülteciler çoğunlukla vasıfsız insanlar.
Evet.
Kültürel kimlikleri farklı ve dolayısıyla mültecilik oradaki insanlar tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Yani evet, bunlar Müslüman kardeşlerimiz fakat bizim de aynı dile sahip değil diyorlar yani. Daha çok çatışmalar ortaya çıkıyor, problemler yaşanıyor. Bu diğer bir şey tabii, ırkçılık önemli bir sorun olarak duruyor. Yani evet, şimdi biraz daha Avrupa Birliği ile entegrasyon çerçevesinde özellikle Bulgaristan'da daha iyi bir ortam var. Irkçı söylemlerle karşılaşmıyoruz ama mesela işkence milletvekili diyor ki biz diyor işte bir takım Müslüman azınlıkların haklarını savunurken ben diyor sol kimliğe sahip bir siyasetçi olmama rağmen diyor beni ırkçılıkla diyor suçluyorlar. Irkçı olduğumu söylüyorlar diyor. Türk milliyetçiliği yaptığımı söylüyorlar diyor.
Ama şöyle hocam, hani programın ilk bölümünde de söylediniz ya, hani Yunanlılara karşı biz nasıl bileyleniyorsak,
evet,
aynı,
evet,
şekilde Yunan halkının da Türklere karşı böyle ben bileylendiğini
tabii
düşünüyorum.
Kesinlikle. Yunanlılar da diyormuş ki yani bizim nüfusumuz azalıyor zaten, biz azız, dolayısıyla siz yeniden buraya hükmetmek istiyorsunuz ve bizi dışlayacaksınız.
Evet.
İşte gibi şeylemleri var. İşte Türkiye'de zaten 3000 tane Rum kalmış. Yani mütekabiliyeti nasıl uygulayalım? Orada zaten 3000 kişi var ama burada İşte milyon üzerinde Türk var diyor. Müslümanlar var milyonlardan fazla. Böyle bir şey var. Kendi içlerinde korku üreten çevreler var, söylemler var elbette. Ama Balkanlar biliyorsunuz tarih içinde hep ırkçılığın ciddi anlamda yangınlara yol açtığı bir yer yani Balkanlar. Mesela bir dönem 90'ların ortasında Arnavut Müslümanlar kiliseyi yakıyorlardı.
Evet.
İşte onlar da gidip cami yakıyordu. Böyle dehşet şeyleri yaşadı.
Ya işte hocam yani Bosna Savaşı yaşadı. Da böyle bir şeyin sebebi yani.
Birinci Dünya Savaşı'nda yine milliyetçiliğin en fazla ateşlendiği yer orası evet. oldu. Yani Türkler işte bu Rodop diyoruz. Rodop dağlarında Bulgar milliyetçileri değil mi? Bir evet, sürü Türklerin evet. köylerine baskınlar düzenlediler.
Evet, evet.
Müslümanların evlerini yakıp yıktılar. Yani ırkçılık tabii yani kötülük yeryüzünde tümüyle yok olur mu? Yok olmaz. Kötülük hep vardır. İnsanın bir imtihanı. Irkçılık da şu an alt düzeylerde belki Balkanlarda. Ama yeniden ortaya çıkmayacağını söylemek zor. Bunu engellemenin en iyi yolu işte olabildiğince bu düşüncelerden insanları uzak tutmak, bu ilişkilerden uzak tutmak, insanların birbiriyle her zaman bir diyalog içinde olması, ekonomiyi, imkanları, coğrafyanın zenginliklerini daha adilane bir biçimde paylaşma, birbirinin yaşam tarzına saygı gösterme. Böyle bir düzen kurulursa
ama hocam ötekileştirme açısından ırkçılık evet. en kolay ulaşılan şey yani ayrılma noktası.
Evet.
Yani bırakın evet. hani farklı dinlerden olmayı değil mi? Biz kendi ülkemizde bile hani
evet.
çok şiddetlendiği zaman hadi işte Türk-Kürt çatışması evet. deniyor ya da ötekileştirmesi deniyor. Herhalde bu insanlığın bu, kıyamete kadar bir imtihanı
tabii devam
hocam.
Eder kesinlikle evet. bu kıyamete
kadar. Ama dediğiniz
kadar
gibi o şiddeti azaltmak evet. lazım. İnsanları denet, daha böyle
altında tutmak lazım. O önemli. Yani evet. o işkenceden bir iş adamı vardı. Önemli bir iş adamı. Diyor ki ben diyor çocuğumla maça gidiyorum. Orada bana bilmem ne Türk diye hakaret ediliyor diyor. O an zor tutuyorum kendimi diyor yani.
Evet.
Dolayısıyla böyle yalın ırkçılık dediğimiz ırkçılıklar var. Bunlar evet. devam evet. ediyor. Bunların olmaması için işte insanların birbiriyle irtibatlı olması...
Evet.
Daha işte diyelim oradaki sistem üzerinde baskı oluşturması, bu konularda yasaların işte çıkması, insanların eğitimden geçmesi. Bunlar yapıldığı zaman ehlileştirilmiş bir ırkçılık olur yani
evet,
en azından.
Evet. Hocam programımızın son 7 dakikası çok güzel oldu. Bu Balkan izlenimleriniz, bu buluşma, Bulgaristan'daki bu seyahatiniz. Teşekkür ederiz. Tabii bizim yoğun bir iç gündemimiz de var.
Evet.
Hafta sonu milletvekili seçimleri var, genel seçimler var. Çok konu var. Burada zaman zaman konuştuk. Siyasete dair konular da konuştuk. Ama bu 7 dakika içerisinde arzu ederseniz
evet.
özellikle bu son zamanlarda liderler arasındaki dini söylemler ya da yani dinle ilgili İşte Kabe kıble tartışması
evet.
Başta olmak üzere hani bu Diyanet'in kaldırılması meselesi, Diyanet kaldırılacak işte yerine İnanç İşleri Bakanlığı koyacağız dedi HDP.
Zerdüşlük
meselesi. Yani Zerdüşlük meselesi. Bunlarla ilgili de görüşlerinizi alıp programımızı evet. kapatalım arzu ederseniz.
Şimdi tabii siyasetin şiddeti artıyor yani seçimlere doğru yaklaştıkça. Bir bundan kaynaklanan bir dilin keskinleşmesi var. Bir de Türkiye'nin tabii son 1,5 yıldır yaşadığı siyasal atmosfer nedeniyle bir siyasal dilin keskinleşmesi söz konusu. Dolayısıyla hem iktidar hem de muhalefet siyasal dili çok keskin bir biçimde kullanıyorlar. Yani dilin şiddeti artıyor. Yani dilin kullanma sınırları ötesine taşınıyor. Enteresan şeyler oldu. Yani bu bence Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Bir, siyaset ilk defa çok yoğun bir biçimde din dilini kullanmaya yöneldi. Bu sadece diyelim ki dini veya İslami bir hareket içinde çıkıp yükselen bir şeyle ilgili değil. Bir hareketle, bir partiyle ilgili değil. Çünkü bunu böyle düşünürsek diyelim ki AK Parti işte Milli Görüş Hareketi içinden gelen muhafazakar referansları siyasette kendisine ilke edinen, o nedenle din dilini kullanması doğal olarak görülür. Din dilini kullanır. Ama sadece AK Parti kullanmıyor bunu. Hem AK Parti daha öncesine nazaran çok fazla kullanıyor, çok keskin kullanıyor. Hem de muhalefet de kullanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyelim en fazla Türk siyasi tarihinde dinle laik, sorunlar seküler yaşanmış. Evet, hep şey laiklik kılıcını kullanmış. Hep işte laiklik elden gidiyor diye tehditler savurmuş olan bir parti.
Şimdi Peygamber artık, Efendimiz'e niçin bakmıyorsunuz evet, diyor.
Peygamber Efendimiz'e niçin bakmıyorsunuz diyor. Laikliği artık bir tehdit dili olarak kullanmıyor. Artık laikliği tehdit dili olarak kullanmaması güzel bir şey. Dinle barışık bir dil kullanması güzel bir şey. Olumlu pozitif açıdan bakarsak. Yine aynı şekilde önce pozitif olarak bakalım, sonra eksikliklere evet bakalım. Sonra HDP'nin mesela aynı şekilde Demirtaş'ın sık sık yani başta Kabe ile ilgili yaptığı teşbih çok sorunluydu. Bir sürü eleştirilere maruz kaldı. Yani din diline ne kadar yabancı olduğunu insanlar tahlil etti. Öyleydi ama sonra o da din diline aşina olmaya başladı ve çok onunla barışık bir biçimde konuşmaya başladı. Medine vesikasından bahsetti.
Müslüman bir ailenin Müslüman evladıyım aileyiz, diyor.
Babam işte Palulu, Molla bilmem kimdir. Hanımım beş vakit namaz kılar. Kendi dinime söz söyletmem gibi bir çıkış ortaya çıktı. Şimdi tabii HDP'nin siyasi tarihine baktığımız zaman, yani mensup olduğu siyasi harekete baktığımız zaman, HDP kurucu ilkeleriyle, siyasi motivasyonuyla İslam'dan ve muhafazakarlıktan gelmiyor. Yani HDP işte Kürt siyasi hareketi denilen daha çok milliyetçi temellerle, hatta Marksist sol temellerle daha doğrusu kurulmuş PKK, KCK, işte Demokratik Toplum Kongresi yapılarından oluşan böyle bir siyasi hareket.
Evet.
Bu siyasi hareketin din diye bir kaygısı da yoktur. Din diye bir Türkiye'nin dini sorunlarını çözmek gibi bir amacı da yok. Yani Türkiye'nin diğerin başörtü sorunu vardı. İşte İmam Hatipler sorunu vardı. Devletin dine baskı yapma sorunu vardı. Bugüne kadar
bizzat bu hocam hareket kendi bölgesinde evet, yani siyasi olarak güçlü olduğu bölgede bir molla sorunu vardı evet yani.
Ya medreseler,
medrese sorunu tabii vardı diyelim daha doğrusu.
Bunları çözmekle ilgili yani ortaya çıkmış bir hareket değildi.
Parti politikası da yoktu.
Evet, böyle bir şey yoktu. Ama bugün gelene noktada böyle bir dil kullanıyor. Böyle bir hareket içine giriyor. AK Parti de daha yoğun bir biçimde din dilini kullanmaya başladı. Dolayısıyla siyasette din dillerinin rekabeti ve çatışması var şu an Türkiye'de.
Evet.
Bir yönüyle iyi bir şey şundan, yani bu kadar siyasetten, toplumdan, hayattan uzak laştırılmış din çok yoğun bir biçimde yeniden siyasi alana geliyor, yeniden toplumsal alana geliyor, yeniden magazinel bir alana geliyor. Dolayısıyla bir dinin bütün bu alanlarla barışması söz konusu. Bu açıdan iyi. Diğer açıdan kötü, yani din çok özel olan bir şeydir yani. Allah'la ilgili olan bir şeydir. Biz onunla irtibatımızı kurarken ticarette, siyasette, kültürde onu kendi dünyevi amaçlarımız için araçsallaştırmamalıyız.
Evet.
Yani efendim ben milletvekili olacağım, benim partim iktidara gelecek, ben bilmem bunu yaparak insanları etkileyip oyumu yükselteceğim diye din salt düzeyde böyle yapılandırılırsa, böyle düşünülürse din burada araçsallaşıyor. O zaman din kendi safiyetini, kendi mahremiyetini, kendi masumiyetini den uzaklaşmış oluyor. Ve önü kapanmaz bir takım şeylere yol açar bu, yaralara yol açar. Bu da hoş olmaz yani.
Evet.
İki açıdan değerlendirmek gerekiyor
evet,
yani.
Evet.
Doğru bir biçimde okumak gerekiyorsa evet açıkçası.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.